Hamdolsun. Bir seferinde arkadaşlarla birlikte pedalla çalışan küçük gezinti kayakları yok mu? Onlardan iki tane kırıldık ve denize açıldık. Fakat bir tanesi çürüktü, delikliydi ve battı. Hangisi? Benim bindiğim kayaktı. Onun akıbetini bilseydim, binmezdim, öbürüne binerdim. Aynı şekilde eğer maçın sonucu baştan bilinebilseydi, iddia da o maça çok çok para yatırırdık. Çünkü kesinlikle kazanacaksın kardeşim. Aynen öyle, vahiy kitabının amacı şudur ki, sonu önceden bilelim ki, şimdiki hayatımızı ve yönümüzü onun ışığında seçebilelim. Sadece, işte sonu biliyoruz, ne mutlu bize diye değil, aslında sonu bilelim ki bunun ahlaki bir fonksiyonu da var. Ona göre doğru kayığa binelim. Boşu boşuna batacak bir şirketle uğraşmayalım. Paramızı iflas edecek bir bankaya yatırmayalım. Çünkü onun sonunu biliyoruz. Vahiy 17, 18, 19 iki kadından bahsetmektedir. Bunlardan birine büyük fahişe denir. Büyük. Şişman anlamına gelmiyor bence de. Öbürüne ise kuzunun gelini denir. Diğer bir deyişle bunlar iki şehir ya da iki medeniyet. Babil fahişe ve kutsal kent, Kudüs, gelin olmaktadır. Bu bölümlerde onların akıbetine tanık oluyoruz. Babil fahişe mahvolur, gelin Mesih'le evlenir. Bu iki kadının, iki şehrin hikayesi kutsal kitap boyunca anlatılmaktadır. İlk olarak bu iki şehrinin hikayesine bakacağız. Sonra bu iki kadının hikayesine bakacağız. Sonra onların akıbetlerine bakacağız vahiy bölümüne göre. O zaman ilk olarak Babil ve Kudüs. Tanrı Adem'den dünyaya yayılmasını ve doldurmasını istedi. Ama Adem bunu pek yapamadı. Tufandan sonra Nuh'un oğullarından da aynı şey istendi. Bütün dünyaya gidin, çoğalın, dağılın diye. Ama tam tersine onlar birbirlerine kendimize bir kent kuralım dediler. Bu Yaratılış 11:4. Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız. O zaman bir kent bina ettiler ve göklere erişecek, yani Tanrı'ya erişecek bir kule diktiler. Böyle koskoca bir kule onlara göre. Tanrı için diyor ki Tanrı indi ve baktı. Acaba orada ne yapıyorlar ya? Onlar işte Tanrı'ya erişeceğiz diye bir kule. Tanrı işte indi, pek göremiyorum. Onlar bir şey mi yapıyorlar orada? Ve bu kentin temeli dik başlılık, itaatsizlik, kibir, gurur idi. Kendimize bir ad kazanalım. Ve kentin adı Babil'di. Kutsal kitap boyunca Babil simgesel olarak Tanrı'ya düşman, inatçı, acımasız, açgözlü dünya sistemidir. Krallar doğar ve ölürler. Egemenlikler yükselir ve çökerler. Ama Babil ruhu sürekli olarak bizimledir. Buna karşın Tanrı yeryüzüne kendisine ait kendi egemenliğini yansıtan bir şehir kurdu. Onun adı ise Kudüs. Kudüs mütevazi, sade olacaktı. Ama Tanrı'nın niteliklerini yansıtan bir toplumun evi, yuvası olacaktı. Rab'be boyun eğen, Rab'be itaat eden, tapan, dul kadınlara ve yetimlere sahip çıkan, merhametli ve yumuşak huylu, kutsal bir halk ve Tanrı'nın yaşadığı yer olacaktı. Ama ne yazık ki, o zaman burada iki şehir var, Babil ve Kudüs. Ama ne yazık ki Eski antlaşmanın sonuna geldiğimizde Kudüs ile Babil arasında artık bir fark kalmamıştı. Babil'den putperestlik ve tüccarlık Kudüs'ün içine sızmıştı. Onlar artık putperest, onlar artık boyun eğmezler. Ve Kudüs'ün bir özelliği kalmamıştı. Ve eski antlaşma orada bitiyor. İkinci mecazımız, ikinci hikayemiz bu iki kadının hikayesidir. Çünkü aynı zamanda eski antlaşma boyunca bu iki medeniyet ya da sistem iki kadın olarak tasvir edilir. Çünkü bütün uluslar Rab'e aittir ve Rab tarafından sevilmiştir. Rab zaten herkesi yaratmadı mı? Fakat Rab'e sadık kalmayan halklar ve şehirler fahişe olarak adlandırılmıştır. Yani Rab'i başka ilahlarla aldatan, başka tatmin edici, mutlu edici şeylerin peşinden giden, zengin olmak için kendini satan, aslında rezil ve yalnızlık çeken bir durumda tanımlanmıştır. Tanrı herkesi seviyor. Seni de seviyor kardeşim. Sevmiyor değil, seviyor. Ve tıpkı kalbi kırılmış bir koca gibi, keşke bana dönseler demektir. Babil ile fahişe bu durumu açıklayan birer mecazdır. Ve Rab Kudüs'e, yani kendi sevdiği halka, bana sadık kalın der. Sizi seçtim, sizi çağırdım, sizi buraya getirdim, bir araya getirdim. Bir taahhüt, bir antlaşma içine girmek isterim. Söz veriyor Tanrı, bir gün döneceğim, seninle evleneceğim, seni babamın evine götüreceğim, orada yaşayacağız. Benim ol, saf ve temiz ol, sana sahip çıkacağım. İhtiyaçlarınızı temin edeceğim. Kendi evime götüreceğim dedi. Ve hamdolsun ki İsa Mesih bizim vefasız erkekler gibi değil. Ne dediyse onu muhakkak mutlaka ve mutlaka yapacaktır. Hamdolsun. Şimdi öz değişlerde bu iki kadın tasvir edilir. Hikmet ve akılsızlık. Yani bu gelin ve fahişe anlamına gelmektedir. Ve ikisi de oradan geçenlere çağırıyor. Sanki pazardalar gibi. İşte orada bir tezgah açıyorlar ve herkese, geçen herkese çağırıyorlar. Gelin, gelin. Okuyacağım şimdi. Özdeyişler 9 ve 1. Birinci kadının ismi Hikmet. Hikmet kendi evini yaptı. Kendi direğini yonttu. Hayvanlarını kesti, şarabını hazırlayıp sofrasını kurdu. Kentin en yüksek noktalarına gönderdiği hizmetçileri aracılığıyla herkesi çağırıyor. Kim safsa buraya gelsin. Sen saf mısın kardeşim? Hadi gel, seni bekliyoruz. Sağduyudan yoksun olanlara da gelin, yiyeceklerimi yiyin. Hazırladığım şaraptan için diyor. Saflığı bırakın da yaşayın. Aklın yolunu izleyin. O zaman birinci çağrı bu. Hikmetin çağrısı. Herkes için geçerlidir. Hikmete gelin. Hikmete gelin ve yaşayın. Ama ikinci kadın, o da tezgahını açmıştır. O da herkesi davet ediyor. Ve onun ismi akılsızlık. Özdeyişler 9-13, akılsız kadın yaygarıcı ve saftır. Hiçbir şey bilmez. Evinin kapısında kentin en yüksek yerinde bir iskemleye oturur. Yoldan geçenleri, kendi yollarından gidenleri çağırmak için. Kim safsa buraya gelsin der. Sağduyudan yoksun olanlara da çalıntı su tatlı. Gizlice yenen yemek lezzetlidir der. Ne var ki evine girenler ölüme gittiklerini, ona konuk olanlar ölüler diyarının dibine indiklerini bilmezler. O zaman bu iki kadın mevcuttur eski anlaşma boyunca. Bu iki ruh, iki mecaz, iki medeniyet, iki yaşam tarzı, iki yaşantı. Sen hangisine göre yaşıyorsun, hangisine uyuyorsun? Hikmete mi, Kudüs'e mi, Rab'e sadık kalıyor musun, yoksa öbürüne mi? Ne yazık ki İsrail halkı Tanrı'ya sadık kalmadı, aldattı, taviz verdi ve fahişe durumuna düştü. Eski anlaşmanın sonunda örneğin Hezekiel 16. bölümünde Tanrı diyor ki, ey halkım siz artık fahişe misiniz? Eski anlaşmanın sonuna geldiğimizde sanki kötülük kazanmış gibi görünüyordu. O zaman İsa Mesih, Tanrı'nın oğlu, bizim karanlık dünyamıza doğdu. O bir amaçla geldi. Tanrı'ya ait yeni bir halk oluşturmaktı. Kaybolmuş kuzuları toplamaktı çoban olarak. Ve bu halk iki mecazla tarif edilir. Birincisi Tanrı'nın kutsal kenti. Tanrı bizi bir araya getirip bir kent bina edecekti. İkincisi de Tanrı'nın gelini. O zaman birinci mecaz Tanrı'nın kutsal kenti. Biziz artık. Mesih 12 adamla uğraşıyordu. Onları bir temel yapıyordu, yontuyordu, düzeltiyordu. Ve en sonunda Vahiy 21'de kentin temeli, yani Tanrı'nın kentinin temeli 12 elçiden ibaret olduğunu görüyoruz. Yani bir temel bina ediyordu. Hepimiz de bir zamanla Babil'de yaşıyorduk ama Tanrı bizi oradan çağırdığı zaman, ne zaman ki bir kişi Mesih'e iman ederse, ne zaman ki sen tövbe edip Mesih'e iman edersen, İbraniler 12:22, oysa sizler Siyon dağına, yaşayan Tanrı'nın kenti olan göksel Yeruşalim'e, bir bayram şenliği içindeki on binlerce meleğe, adları göklerde yazılmış ilk doğanların topluluğuna yaklaştınız. Tanrı seni birer diri taş olarak alıyor ve kendi binanın içinde kullanmaktadır. Tanrı'nın yeni topluluğu biziz. Örnek mahallesi, kutsal şehri, Mesih'e ait olanlardan ibaret. Bizden ibaret yani. Her birimiz birer diri taş olarak birlikte bina ediliyoruz. Yeni bir temel üzerindeyiz. O temel de Mesih'in kendisidir. Ve burada Tanrı'yı hoşnut eden ve Tanrı'yı yansıtan bir kent olmak üzere çağrıldık. Andolsun. Dolayısıyla Galatalar 4:26'da şöyle yazılıyor. Oysa göksel Yeruşalem özgürdür. Annemiz odur. Ve burada işte bu şehir mecazından geçip bu kadınlar mecazına geçmiş oluyoruz. Çünkü bir şehir bir kadın gibi, bir anne gibi bir yuva kuruyor, bir kültür oluşturuyor. İşte oradaki insanları besliyor, yetiştiriyor. O zaman burada işte bu kadınlar mecazına geçmiş oluyoruz. Mesih'in gelini. Her birimiz Tanrı'nın gözünde birer fahişeydik daha önce. Pistik ve rezildik. Onun kalbini kırmıştık. Tanrı'ya sadık bir şekilde yaşamıyorduk. Ve Tanrı bizimle ilgili sürekli keşke bana dönseler diyordu. Keşke. Ama büyük lütfuyla Mesih'te Tanrı bizi geri almıştı. Utancımızı kaldırdı, kirliliğimizi sildi ve şimdi pak, temiz, kutsal bir gelin olarak onun gelişini bekliyoruz. Söz verdi, gitti ve döndüğünde nikah kıyılacak ve bizi kendi evine götürecek. Şimdi bekliyoruz ve ona sadık kalacağız. Efesliler 5:25 şöyle diyor, ey kocalar! Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki kiliseyi üzerine leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan görkemli biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır. Dolayısıyla kutsal yazılar çok net ve açık bir şekilde diyor ki ya Babil'desin ya da Kudüs'tesin. Ya fahişesin ya da Mesih'in gelinisin. Ve şimdi her ikisinin akıbetini göreceğiz. Bakalım doğru kayığa binmiş miyiz? Doğru yerde miyiz? O zaman vahiy bölümü. 17. bölüm. Ve okuyorum 1. ayetten. Yedi tası alan yedi melekten biri gelip benimle konuştu. Gel dedi. Sana engin surların kenarında oturan büyük fahişenin çarptırılacağı cezayı göstereyim. Dünya kralları onunla fuhuş yaptılar. Yeryüzünde yaşayanlar onun fuhuşunun şarabıyla sarhoş oldular. Bundan sonra melek beni ruhun yönetiminde çöle götürdü. Orada yedi başlı, on boynuzlu, üzeri küfür niteliğinde adlarla kaplı kırmızı bir canavarın üstüne oturmuş bir kadın gördüm. Kadın mor ve kırmızı giysilere bürünmüş, altınlar, değerli taşlar, incilerle süslenmişti. Elinde iğrenç şeylerle, fuhuşunun çirkeflikleriyle dolu altın bir kase vardı. Alnına şu gizemli ad yazılmıştı. Büyük Babil. Dünya fahişelerinin ve iğrençliklerinin annesi. O zaman Babil çekici ve albenilidir. Hatta altınlar, değerli taşlar incilerle süslenmişti. Aynı değerli taşları Vahiy 21'de gelin de takıyordu. Yani zenginlik kendi başında kötü bir şey değil. Güzellik kendi başında kötü bir şey değil. Yüzeysel olarak dünyanın işi ile Tanrı'nın işi arasındaki farkı ayırt etmek bazen zor olabilir. Yani bu Tanrı'dan mı, bu iblisten mi diye çözmek bazen çok zorlanabilir çünkü ikisi de çekici teklifler sunabilir. Sana bir iş teklifi geldi. Bu dünyadan mı, Tanrı'dan mı? Hayatına güzel bir kadın girdi. Zaten dua ediyordun bir güzel kadın için, şimdi girdi hayatına. Bu Tanrı'dan mı, dünyadan mı? Başka bir ülkeye yerleşmek için bir teklif geldi. Bu dünyadan mı, Tanrı'dan mı? Nasıl ayırt edilir? Babil canavarın sırtına binmişti. Yani temelinde ve yükselişinde şeytan vardır. Yani dünya bir taraf ya da zararsız değildir ki, neutral değildir ki. O zaman şununla biraz ilgilensem bana bir şey olmaz diyemezsin. Ya Babil desin ya da Mesih desin. Bir ayak burada, bir ayak orada olmaz ki. Sonra devamını okuyacağız. 18.1. Bundan sonra büyük yetkiye sahip başka bir meleğin gökten indiğini gördüm. Yeryüzü onun görkemiyle aydınlandı. Melek gür bir sesle bağırdı. Yıkıldı. Büyük Babil yıkıldı. Cinlerin barınağı, her kötü ruhun uğrağı, her murdar ve iğrenç kuşun sığınağı oldu. Çünkü bütün uluslar azgın fuhuşunun şarabından içtiler. Dünya kralları da onunla fuhuş yaptılar. Dünya tüccarları onun aşırı sefahatiyle zenginleştiler. Gökten başka bir ses işittim. Ey halkım diyordu. Onun günahlarına ortak olmamak, uğradığı belalara uğramamak için çık oradan. Çünkü üst üste yığılan günahları göğe erişti. İşte ne istediler? Bir küle göğe erişsin. Aslında burada diyor ki üst üste yığılan günahları göğe erişti. Ve Tanrı onların suçlarını anımsadı. Babil'in yıkılışına tanık oluyoruz burada. Ne varsa hepsi çöle dönüştürülecek. Dünyadaki şeyler yok olup gidecek. Kalıcı olan sadece ve sadece Tanrı'nın egemenliğidir. Bilgelik, yani bu ikisini ayırt edebilmek için en önemli desteğimizdir. Çölde arkeologlar, bunu okumuşum, bir taş levha bulmuşlar. İsmim Ozymandias, yüce kral benim. Herkes bu yaptıklarımı görsün ve dehşete kapılsın diye yazıldı. Fakat levha dışında hiçbir şey bulamamışlar. Ne bir heykel, ne de bir kent. Meğer adam zamanında çok büyükmüş. Oysa şimdi kendisinden hiçbir iz kalmamış. Ne için uğraşıyorsun? Bil ki 5 dakikada yok olabilir. Yani bütün hayatım bunun için uğraştım. 5 dakikada yok olabilir. Mezmur 127:1. Evi Rab yapmazsa yapıcılar boşuna didinir. Kenti Rab korumazsa bekçi boşuna bekler. Boşuna erken kalkıp geç yatıyorsunuz. Ey zahmetle kazanılan ekmeği yiyenler. Rab sevdiklerinin rahat uyumasına sağlar. Ve aslında burada bir çık oradan sözü var. Ey Rab'in halkı, onların günahlarına ortak olmamak, uğradığı belalara uğramamak için çık oradan. 4. ayet. Artık hiçbir iş yapmayın, elinizi ayağınızı dünya işlerinden çekin, manastıra gidin anlamına gelmiyor ki. İşini yapacaksın. Ama Tanrı'nın egemenliği için uğraşacaksın. Kalıcı şeyler için uğraşacaksın. İnsanları severek çalışacaksın. Babil'in günahlarına ortak olmayacaksın. Vahiy 18:23. Artık sende hiç kandil ışığı parlamayacak. Sende artık gelin güvey sesi duyulmayacak. Senin tüccarların dünyanın büyükleriydi. Bütün uluslar senin büyücülüğünle yoldan sapmıştı. Peygamberlerin, kutsalların ve yeryüzünde boğazlanan herkesin kanı sende bulundu. O zaman burada Babil'in 3 sebepten dolayı cezalandırıldığını görüyoruz. 1. Senin tüccarların dünyanın büyükleriydi diyor. Kibir. Biz büyük insanlarıyız dediler. Tanrı öyle mi dedi? 2. Bütün uluslar senin büyücülüğünle yoldan sapmıştı. Ulusları ayartmıştı Babil. İnsanları yoldan alıkoydu. Doğruluktan caydırdı. Bunun için de suçlu bulundu. Ve 3. olarak imanlılara zulmetmişti. Şimdi Yuhanna'nın zamanında, yani 1. yüzyılda bu vahiy kitabının yazıldığı zamanında Anadolu'da, bundan kastedilen Roma idi. Onun egemenliği altında yaşayan imanlılar için bunlar çok büyük teşvik sözleri olmuştu. Çünkü Roma'nın yıkılışını hayal bile edemezlerdi. Bizim Ermenistan'daki kardeşlerimiz diyor ki, komünist zamanlarında komünizmin yıkılışını hiç hayal edemezdik diyorlar. Çünkü içinde bulunduğumuz koskoca bir karanlıktı, koskoca bir sistemdi, bir dünyaydı. Ve biz onun gölgesi altında yaşadığımız sürece dua bile etmezdik. Yani komünizm yıkılsın diye. Çünkü hayal bile kuramadık bunun için. Ama sonra birden yıkıldı. Bir gecede 5 dakikada komünizm yok oldu. Ve insanlar aydınlığa vuruldu böyle. Bizim evimizin önünde kocaman bir ağaç vardı. Evimize gelenler bilir. Ve bütün evin ön tarafı sürekli karanlıktı. Çünkü ağaç büyüktü ve büyük bir gölge yaratıyordu. Bu kış o ağaç kesildi ve gitti. Ve şimdi evimizdeki fark akıl almaz. Her yer aydınlık artık. Ve sevgili kardeşlerim, şimdi bulunduğumuz ülkedeki sistem imanlılar için çok zor. Biliyorum, çok güç. Onun gölgesi büyük. Ve her şeyimizi etkiliyor. Biz burada küçük bir azınlığız. Küçük bir topluluğuz zaten. Ama şunu bilmelisiniz ki bir gün o ağaç kesilecek. O sistem yıkılacak. İmanlıları zulmeden herhangi bir sistem, Mesih'e karşı diklenen herhangi bir yalan ortadan kaldırılacak, yok olacak. Biliyorum şimdi onu hayal etmek bile zor. Ama imanımız var ki bir gün karanlık yerine aydınlık gelecektir. Mesih'e karşı diklenen her yalan, her engel yıkılacaktır. Karanlıktan sonra kendimizi aydınlıkta bulduğumuzda her şey bambaşka, her şey yepyeni olacak. Şimdi ise dua edelim ve sabredelim. O zaman görüyoruz ki 17. ve 18. bölümlerinde fahişe gitti. Onun akıbetini gördük, battı. Şimdi gelin geliyor. Bunu okuyalım ve gelecek hafta daha da çalışacağız bunu. Ama okuyalım şimdi. Vahiy 19.1. Bundan sonra gökte büyük bir kalabalığın sesini andıran yüksek bir ses işittim. Halleluya diyorlardı. Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımıza özgüdür. Çünkü onun yargıları doğru ve adildir. Yeryüzünü fuşuyla yozlaştıran büyük fahişeyi yargılayıp kendi kullarının kanının öcünü aldı. İkinci kez halleluya diyor. Onun dumanı sonsuzlara dek tütecek dediler. 24 ihtiyarla 4 yaratık yere kapanıp amin halleluya diyerek tahta oturan Tanrı'ya tapındılar. Sonra tahttan bir ses yükseldi. Ey Tanrımızın bütün kulları, küçük, büyük. Ondan sen küçük bir kutsal mısın, büyük bir kutsal mısın? Burada da hitap ediliyorsun. Ondan korkan hepiniz, onu övün. Ardından büyük bir kalabalığın, gürül gürül akan suların, güçlü gök gürlemelerinin sesine benzer sesler işittim. Halleluya diyorlardı. Çünkü her şeye gücü yeten Rab Tanrımız egemenlik sürüyor. Sevinelim, coşalım, onu yüceltelim. Çünkü kuzunun düğünü başlıyor. Gelini hazırlandı. Giymesi için ona temiz ve parlak ince keten giysiler verildi. İnce keten kutsalların adil işlerini simgeler. Sonra melek bana yaz dedi. Ne mutlu kuzunun düğün şölenine çağrılmış olanlara. Ardından ekledi. Bunlar gerçek sözlerdir. Tanrı'nın sözleridir. Sevgili kardeşlerim, sonuç olarak bu iki kadının, iki şehrin akıbetini gördük. Babil büyük fahişe yıkılıyor, yok oluyor. Ama Tanrı'nın halkı, Tanrı'nın kutsal kenti, gelin Mesih'le beraber evleniyor, Mesih'e kavuşuyor. Bunun ışığında şimdi nasıl yaşayalım? Hangi yoldan yürüyelim sizce? İki yol var, iki son var. Onları gördük, nasıl yaşayalım? Birincisi, ayartılmamak için kutsal ruhun gücü lazım. Fahişe sürekli bizi çağırıyor. Gel, seni mutlu edeceğim. Burada bir kısa yol var. Çalıntısı tatlıdır. Seni zengin yapacağım. Problemlerini çözeceğim. Buna karşı direnmek için güç lazım. Bugün dua edeceğiz. Eğer kutsal ruhun gücü lazımsa sana dayanmak için, direnmek için bugün dua edeceğiz. Kutsal ruh gelsin, seni kuvvetlendirsin. İkinci olarak doğru yol bulmak için ayırt etmek lazım. Bazen Babil ile kutsal kent aynı görünebilir yüzeysel olarak. Ve ayırt etmek çok zor olabilir. O yüzden kardeşlere sormak lazım. Beraber hareket etmek lazım. Beraber ortak kararlar almak lazım. Aile meclisi yok mu? İşte beraber bir hikmet bulmak lazım. Belki sen şimdi bir karar almak üzeresin. Büyük bir karar alacaksın. Aslında kardeşlere sor, beraber dua edelim. Üçüncü olarak zorluk altındayken hem dayanma gücü hem de iman gerekiyor. Zor bir durumdayken hem onun değişmesi için dua edelim, Rab'be yakaralım. Bu koskoca ağaç yıkılsın diye dua edelim. Hem de durum değişmeden dayanmamız gerekiyor. Ve dördüncü olarak Tanrı'nın egemenliğine yatırım yapmak lazım. Ne için yaşıyorsun, ne için uğraşıyorsun? İş yerinde tuz ve ışık ol. Kilisede ilişkilerini derinleştir ve hizmet et. Tanrı'nın ortaya çıkan, görünmez olan egemenliği için çaba sarf et. Kardeşler, iyi ki varsınız, şimdi dua edeceğiz.